Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 9 Mart Salı. Yıl 2021, ay 3, gün 68, Kasım 122.
1442 Hicri, Recep 25, 1436 Rumi, Şubat 24.
Bağ budama, kalem aşısı zamanı.
Fırtına.
Günün tarihi. 120 yıl önce bugün, yani 9 Mart 1901'de şair Eşref, Gördes kaymakamlığı yaptığı sırada yıkıcı hicivleri yani yergileri yüzünden tutuklanmıştı. İşte Eşref'in taşlamalarından bir örnek. Cihanda padişahım afret efzadır fütuhatın, ahalinin elinden zapt olunmuş çiftlikatın var. Ne mutlu, memleket gittikçe artar feyzi lütfunla, memalikte senin milyon kadar müstemlikatın var.
567 yıl önce bugün, 9 Mart 1454'te Amerika kıtasının Uzak Doğu veya Hindistan olmayıp yeni bir kıta olduğunu keşfettiği için adının bu kıtaya verildiği Amerigo Vespucci doğdu.
Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Feriha Kabil bu ekipten oluşuyorsunuz, dinliyorsunuz ve Andrei Gritsko da bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, açılışı Mujeres Artistas Bolivianos, yani Bolivyalı kadın şarkıcılar, kadın sanatçılardan Canción Sin Miedo, Korkusuz Şarkı diye açtık. O şarkının bir bölümüyle açtık. Meksikalı şarkıcı ve şarkı yazarı Vivir Quintana yazmış Korkusuz Şarkı'yı. Kadın cinayetlerinden, onların kurbanı olan kadınlar unutulmasın diye. Ve ayrıca da Bolivya'da bir vida sin violencia, yani şiddetsiz hayat diye bir kuruluş Bolivya'da İsveç Büyükelçiliği'nde geliştirme kooperatif kurmuşlar ve bu bir şarkıcı Vedo Perez'e de bunu yapmanın, bir Bolivya versiyonunu yapmanın mümkün olup olmayacağını sormuşlar. Sonunda bir marş haline almış. Yani devlette, göklerde, sokaklarda ilim ilim inlesin, yargıçlar ve herkes duysun. Çocuk, kadınlar bizim elimizden aldı. Artık sükunetimizi, bizi korkutuyorlar. Kanat şey yaptılar, kanatlandılar. Zorla yetiştirdin çocuktum, hatırladın mı? Şimdi çocukları için, yakınları, ölenleri için ağlayan kadınım Ve biz bedelini ödeteceğiz. Adalet, adalet, adalet diye giden bir şarkının bir bölümünü çaldık. Şimdi Eduardo Galeano'dan dinleyelim. Bir bu hafta boyunca hikaye avcısından Eduardo Galeano'nun kadınlarla ilgili küçük hikayelerini anlatıyoruz.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Terzi Kadın. En iyi jüponları, soğuğa karşı zarif zırhlar olan yelekleri dikiyordu. La Paz şehrinde onun yarattığı kıyafetlerin kalitesiyle ve güzelliğiyle rekabet edebilecek kimse yoktu. Ama Simona Manzaneda'nın ustalığı bunun çok ötesine uzanıyordu. Hassas elli ve yumuşacık sesli bu terzi kadın sömürgeci güce karşı hareket ediyordu. Değerlenmiş kumaşlarının ve kat kat eteklerinin kıvrımları arasına şimdi Bolivya adını taşıyan o toprakların özgürlüğüne çok katkı sağlamış haritalar, mektuplar ve talimat ve mesajlar gizliyordu. Simona ihbar edilene kadar dikiş dikip komitacılık yaptı. Sonra onun saç örgülerini kestiler, kafasını kazıdılar, çırılçıplak bir halde onu bir eşeğin sırtına bindirip şehrin ana meydanında dolaştırdılar ve sırtına 50 kırbaç vurduktan sonra kurşuna dizdiler. Simona'nın ağzından tek bir sızlanma dahi çıkmadı. Boş yere ölmediğini biliyordu.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Evet, şimdi tarihte bugüne geçebiliriz.
1952 yılında bugün Marksist devrimci ve yazar Alexandra Kollontai hayatını kaybetti. Sovyetler Birliği'nde kadınların siyasal mücadeleye katılmaları, örgütlenmeleri için mücadele verdiği mücadelelerle bilinen Kollontai, kadınların yazgısı beni tüm yaşamım boyunca ilgilendirdi ve beni sosyalizme çeken de bu ilgi oldu zaten demişti. Kollontai dönemin feministleriyle girdiği tartışmalarda kadın işçilerin mücadelelerini ön plana almıştı. Dünyanın ilk kadın büyükelçisi de olan Kollontai, 1922-1945 arasında Sovyetler Birliği'ni Norveç, Meksika ve İsveç'te temsil etmişti.
1954'te bugünse Gazeteciler Cemiyeti ve Gazeteciler Sendikası Türkiye'de Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada yazı işleri müdürleri için baldırı çıplak tabirini kullanan Demokrat Parti İzmir Milletvekili Halil Özyörü'yü meclise ve Demokrat Parti Genel Başkanlığı'na çektikleri bir telgrafla protesto ettiler.
1961 yılında bugün Cemal Gürsel, Alman gazetecilerin "Parlamento teklif ederse Cumhurbaşkanlığını kabul edecek misiniz?" sorusuna "Parlamento değil, millet teklif ederse hizmete hazırım" dedi.
Evet, demokrasiyi sona erdiren 1960 darbesinin orgenerali başına geçen Cemal Gürsel milletten teklif istiyor, parlamentodan değil. 2003'te de bugün Siirt'te yapılan milletvekili yenileme seçimlerinde 3 milletvekilliğini alan iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AK Parti'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan da parlamentoya bu vesileyle girmiş oldu 2003'te ve 19 yıllık hatta iktidarın başlangıcı olduğu söylenebilir Erdoğan'la ilgili olarak. Evet, bugün şimdi haberlere bir göz atalım. Bugün Kadınlar Günü'ne ayıracağız. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan tarafından kutlanıyor. Ama pandemi yeryüzündeki eşitsizlikleri ve şiddeti de aynı anda derinleştirmekteydi. Filipinler'de, Hindistan'da, Avustralya'da, Meksika'da, Guatemala'da ve tabii Türkiye'de de kadınlar ayaktaydı. Şimdi onunla ilgili bir derleme yapacağız, size sunacağız. Yalnız iklimle ilgili de çok önemli bir kötü haber var. Onunla başlayalım. Bir de iyi haber var. İkisini söyleyelim, ondan sonra geçelim. Bir tanesi Norveçli bir Rain Foundation Norway diye, Rainforest Foundation Norway diye pardon, yani Yarmın Ormanları Vakfı Norveç'te bir kuruluş bu. Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu. İnsanlığın doğal dünyayı yok etmesi konusunda yepyeni kaygıların ne kadar düşündürücü ve haklı olduğunu ortaya koyan bir araştırmayı açıkladı dün. Ve insanlığın dünyadaki yağmur ormanlarının, ormanların üçte ikisini ya bozmuş ya da tamamen ortadan kaldırmış olduğunu ortaya koyuyor. Üçte ikisi. Yani insan faaliyetleri, bu kerestecilik ve işte arazi kullanımında tarım ve hayvancılık için genellikle %34'ünü eski ormanların, tropik yağmur ormanlarının %34'ünü yok etmiş olduğu ve dünya çapında da %30'unu da ortadan kaldırmış olduğunu, degrade etmiş, yani niteliğini bozmuş olduğunu söylüyorlar. Ve el değmemiş ormanların miktarı çok daralmış olduğu söyleniyor. Ancak bunun nasıl düzeltileceği konusunda büyük tartışmalar var. Onları daha sonra nasıl çeşitli programlarımızda ele almaya çalışacağız.
Bir de iyi daha haberi. Yakın, çok özür dilerim. Hı. Yakın zamanda hatta Amazonların Facebook üzerinden satışa çıkarıldığını, parsel parsel ormanları yakanlar tarafından haberini vermiştik.
Evet, içindeki yerlilerle birlikte. Onlar oranın on binlerce yıldır orada oturan, oranın parçası olan yerlilerle birlikte satışa çıkarıldı Amazon'da, evet.
Bu arada en son birkaç gün önce soruşturma açıldığı haberi gelmişti Brezilya'da. Bunca zaman durmuşlar, BBC bu özel haberi yapınca, hatta kaçakçılarla da gizlice alıcı olarak görüşmüştü o haberinde. Ondan sonra soruşturma başlatmışlar. Ne olacak bilmiyoruz tabii.
Evet, o zaman iyi diyebileceğimiz, kısmen iyi diyebileceğimiz haberi de ekleyelim. Brezilya'da yargı organında büyük bir komplo yapılmıştı. Ve eski Lula da Silva yeniden başkanlık adaylığının olabileceğine hukuken karar verilmiş mahkeme kararıyla. Luis Inácio de Silva. Bu da Bolsonaro'nun iktidarının sona erebileceğini gösteren demokratik yollarla bir durum. Bir başka iyi haber de Yaren Leylek, Adem amcayla 10. yılında da birlikte görüşmüş, Yeşil Gazete'nin haberi. Bursa'da yaşayan Adem Yılmaz var, balıkçılık yapıyor. Onunla ilgili dostluğu da bir çok hoş bir belgesel filme konu olmuştu. Yaren Leylek bu yılda Eski Karaağaç Leylek Köyü'ne ulaşmış. 10. ziyaretinizi gerçekleştiriyor Yaren Leylek. Balıkçı Adem Yılmaz da dört gözle beklediğini söylemişti. Yaren benim evladım gibi. 6 ay boyunca ben balık tutup ona yedireceğim diyor. Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Ağı'nda temsil eden tek köy Eski Karaağaç. Leylek Köyü'nde yaşanan balıkçıyla Leylek'in dostluğu milyonlarca insanın ilgiyle takip ettiği bir hikayeye dönüşmüştü ve 2019 yılında da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla yönetmen Burak Doğan Soysal tarafından filme alınmıştı. Hatta bu film Prag Film Ödülleri'nde en iyi belgesel ödülünü kazanmıştı. Harika bir film gerçekten. 10 yıldır olduğu gibi Dün de sabah saatlerinde balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konarak balığını yemiş. O anlarda doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflanmış. Şeyin adı da, kayığın adı da zaten Adem. Böyle ve balıkçı Adem Yılmaz şunları söylüyor. Gelip gelmeyeceğini merak ettim çünkü bu yıl 3 gün geç geldi. Allah'a şükür dün köye, bugün de kayığıma geldi. Çok mutluyum. Köyümüz de Yaren Leyla'yı çok seviyor. Yaren'in gelmesinden evladımın gelmesi gibi mutluyum. 6 ay boyunca balık tutup ona yedireceğim. 3 evladım vardı. 4.'sü de Yaren oldu. Yaren'le hikayemiz kitap olursa çok güzel olur. Bundan şeref duyarım diyor. Yani Yaren Leyla'nın yaşı ilerlediği için bu yıl tedirgin bir bekleyiş içinde olmuşlar. Leyleklerin ömürleri ortalama 10 yıl. Biz Yaren'in 10 ila 14 yaş arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sabah Yaren'le Adem amca kavuştu. Yaren kayağa kondu. Sosyal medyada da kampanya başlatıyoruz yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak için diye. Yani Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Yaren'e yetişkin olduğu için izleme çipi takamadıklarını ama yavrularına bu yıl çip takacaklarını söylemişler. 7 gün 24 saat canlı yayınla internet üzerinden izlenme imkanı da varmış. Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuva siteyi devreye almışlar. yarenleylek.com sitesini böylece kendisini merakla bekleyenler tarafından takip ediliyor ve edilecek. Bu haberle birlikte şimdi ana günümüze dönebiliriz. Ve şeyi de söyleyelim, milyonlarca insan gerçekten 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü'nde dünyanın dört bir tarafında kutladılar, andılar ya da öfkelerini belirttiler eşitsizlik üzerine. Ve şimdi ona kulak verebiliriz. Hindistan'da muazzam bir şey var, görüntü var. Hükümetle çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Hindistanlı kadınlar sahaya indi. Pencap'ta, Haryana'da, Uttar Pradeş'ten gelen 20 binden fazla kadın, görüntüleri muazzam. Hardal tarlalarını temsil eden sarı giysileriyle katıldıkları Yeni Delhi'deki eylemde tarım yasaları karşıtı sloganlar atıyorlar. Ve Yeşil Gazete'nin söylediğine göre eyleme katılanlardan çiftçi bir aileden gelen 37 yaşındaki Vina, bugün kadın gücünü göstermek açısından önemli bir gün demiş. Eğer kadınlar birleşirse hedeflerimize daha hızlı şekilde ulaşabileceğimize inanıyorum. Aktivist Kavita Kuruganti de bugün kadınlar tarafından yönetilecek, konuşmacılar kadınlar olacak, birçok feminist konuşma yapacak ve bu yasaların kadın çiftçiler için ne anlama geldiğine dair tartışmalar olacak demiş. Yeni tarım yasalarını protesto eden binlerce çiftçi 100. günündeler protestolarının. 6 Mart'ta başkent Yeni Delhi'nin dışında büyük bir otobanı, otoyolu trafiğe kapatmışlardı. Yani tarım sektörüne serbestleştirme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırınca başta Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler protesto eylemlerini başkente taşımıştı. 11 tur sürdü müzakereler, sonuçsuz kaldı. Çiftçiler de devam ettiriyorlar. Çünkü yani sadece 2018 ve 2019 yıllarında 2 yılda 20.638 çiftçinin intihar ettiği de kaydediliyordu. Yani bu son derece önemli bir durum devam ediyor. Tarihinde en büyük grevi diye adlandırılan grevdi. Yani 250 milyon insanın katıldığı bir grevden bahsediyorduk. Tarihte böyle bir şey görülmemişti. Devam ediyor. Greta Thunberg de İsveçli iklim aktivisti, genç kız, demiş ki cinsler arası eşitlik olmaksızın ne sosyal ne de iklim adaleti olabilir. Ve Uluslararası Kadın Günü'nde kadınların hala erkeklere eşit olarak muamele görmediklerini ve savaşın henüz kazanılmadığını, onun için de kutlamaları birbirimizi tebrik etmeyi bırakalım ve bütün toplumun ön cephesinde mücadele eden kadınları destekleyelim diye konuşmuş. Mehdi Hasan'la da yaptığı mülakatta ilginç bir şey de söylüyor. Mehdi Hasan kendisine Biden sizi telefon etseydi, sizi arasaydı ve elimde bir başkanlık sihirli değneği var deseydi ne derdini, ne yapsın diye soruyor. Greta Thunberg de hiçbir şey diyor. Çünkü demokratik olmazdı ve demokrasi dünyada en sahip olduğumuz en değerli şey demiş.
Müthiş cevap verdi gerçekten. Ben de seyretme fırsatı buldum bu röportajı. Çok çarpıcıydı.
Evet.
Çünkü genelde bu soruları sorarlar. Ne yapılmasını istersiniz sorusu. Greta'nın bunun bana sorulması, yani bu şekilde ya da çözüm bulunacak olması demokratik değildir. Bu şekilde hiçbir zaman çözüm bulunamaz. Kitleler ikna edilmeli. Kazanılmalı bu sürece, demokratik yöntemler işletilmeli diye yanıt verdi. Kolektivizme vurgu yaptı yani. Çok iyi bir cevaptı gerçekten.
Evet, bence de. Bir çok önemli şey de İstanbul'dan geldi. Önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kadın akademisyenlerin durumuna bakalım. Boğaziçi Üniversitesi'nde kadın akademisyenler 8 Mart nöbeti tuttular. Ve kampüste toplanıp rektörlüğe arkalarını dönen mor maske takmış akademisyenler, atanmış rektörün kendilerine gönderdiği 8 Mart tebrik paketlerini kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz dövizleriyle birlikte rektörlük kapısına bırakmışlar. Bayağı ilginç bir durum var. Şimdi onun da sesine kulak vereceğiz. Ve onunla ilgili diğer iki konuya da yer verelim. Yalnız Boğaziçi, bu çok önemli bir gelişme gerçekten. Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa diye söylüyorlar akademisyenler. Arkasından da iki ayrı videodan seslerde yansıtacağız. Şimdi onlara kulak verelim.
Yaşasın demeyiniz, yaşasın demeyiniz, yaşasın demeyiniz, yaşasın demeyiniz.
Evet, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kadın akademisyenlerin 8 Mart nöbetinden sonra da İstanbul'da 8 Mart gece yürüyüşünden çeşitli seslere kulak vermek vermek durumundaydık. Verdik de maalesef görüntüleri gösteremiyoruz televizyon olmadığımız için. Ama yan yanayız. Feminist dayanışmamız da güçlüyüz dediler. Sıra Selviler Caddesi'ne aktılar. Feminist isyanın her yerde olduğu seslendi. Evde, ailede, yatakta, sokakta, meydanlarda, ofiste, sosyal medyada, okulda, sette, karakolda, adliyede, sözümüzün ulaştığı her yerde, hastanede, her yerde dediler. Ve gayet canlı, güçlü yürüyüşler oldu. Yan yanayız, feminist dayanışmamız da güçlüyüz. Patriarkaya, kapitalizme, ırkçılığa, dini baskılara karşı feminist isyan gelecekte. Barışı, demokrasiyi, eşit ve özgür bir ülkeyi istiyoruz dediler. Çeşitli dergiler, BBC'den de görmek mümkün, Yeşil Gazete'den de, Biyanet'ten de, Evrim Kepenek'te feminist isyan her yerde diyor. İşte biraz önce evde, ailede, yatakta, sokakta, meydanlarda, ofiste her yerde olduğunu söylediler. Yani dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa sloganlarıyla Sıra Serviler Caddesi'ne yürüdüler. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz diye. Feminist gece yürüyüşüne HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'la HDP'li ve Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri de katıldı. Ve hareketli, güçlü bir şey oldu. Diyarbakır'da 8 Mart alanına isyan yazılı pankartların alınmadığı haberi var. Yüzlerce polis Diyarbakır'daki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitinginin gerçekleşeceği alanın 4 farklı kontrol noktasında zırhlı araçlarla bekledi. Bu ne korku. Ve miting alanına çıkan yolların kapatıldığı belirtiliyor. İstasyon meydanına çıkan Akkoyunlu ve istasyon caddelerindeki girişler polisler tarafından kapatılıyor. Ve yüzlerce polis alana girmek isteyen kadınlardan HES kodu istiyorlar. Kadınların yanında bulunan su, dezenfektan, kalem gibi eşyalarla alana girilmesine izin verilmiyor. İçinde isyan kelimesi bulunan pankart ve dövizlere de el konulmuş. Tam bu reformdan sonra, reform açıklamasından sonra ilginç doğrusu insan hakları ve ifade özgürlüğü içinde.
Tabii gökkuşağı bayrakları 6 Mart'ta da 8 Mart'ta da alınmamıştı alana. Diyarbakır'da ise bahsettiğiniz gibi bu sefer isyan pankartları alınmamış. Başka bir yerde, Adana'da ise fıtratımızda var pankartı stadyum alınmamış. Kadın taraftarların ölüm değil mücadele İstanbul Sözleşmesi yaşatır pankartını almamışlar. Tam insan hakları denmişken gerçekten böyle yasaklarla 8 Mart kutlanmış oldu.
Evet, kadın tutsaklar için adalet istenmiş, mücadelemiz her alanda devam edecek diyorlar ama. Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz söylemiş. En ilginç mesajlardan biri de Halkların Demokratik Partisi eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Twitter hesabından mesaj göndermiş. 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu kendisi. Mesajında şöyle diyor: adam gibi yerine insan gibi davranmayı öğrensek, ikiyüzlü davranmayı bırakıp sorunun erkek sorunu olduğunu kabul etmekle başlayabiliriz. Umut erkeklerde değil, bizi ancak kadınların mücadelesi düzeltebilir. Destek olmuyorsak engel olmayalım. Destek olmuyorsak engel olmayalım. Jin Jiyan Azadi diyor yani.
Kadın yaşam özgürlük.
Evet, kadın yaşam özgürlük diyor. Bu şekilde bir şey, Diyarbakır'da da kadın tutsaklar için adalet demişlerdi zaten. Şeyde de ilginç bir şey var. Türkiye Gazetecileri Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Banu Tuna'nın yaptığı bir mülakatte Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile yaptığı ilginç bir mülakat var. O da biraz sonra açık bilinçte de bir ara konu da ettik zaten bunu. Elif K ile yaptığımız mülakatta ben de söyleme fırsatı buldum. Yani Canan Güllü diyor ki bundan 5 yıl önce 1976'dan bu yana sahip olduğu kamuya yararlı unvanı 15 dakikalık ziyaretle elinden alınmış bir örgütüz diyor. Ve kendileri 2021'de Mart'ta, 4 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen cesaret ödülünü kazananlar arasındaydı. Pek çok başka ülkeden de Burma'dan, Belarus'tan, Kamerun'dan, Çin'den, Kolombiya'dan, Kongo, Guatemala, İran, Nepal, Somali, İspanya, Sri Lanka ve Venezuela'dandı. 8 Mart'ta çevrim içi törenle takdim ediliyor ve kendisiyle konuşuyorlar ve en ilginç şeylerden bir tanesi son soru olarak şunu soruyorlar. Bütün bu yıllar içinde erkekleri yanına alabildi mi kadın hareketi, yoksa hala yalnızca kadınlar için mi mücadele ediyor diye sormuş. Feminist gece yürüyüşünde erkekler olmasın, orada da erkekler kıyameti koparmasın. 19 yıldır feminist kadınların geceler ve sokaklar bizimdir diyerek 8 Mart'ta sokağa çıktığı bir ritüel o. Ama onun dışında toplumsal cinsiyet eşitliği diyorsak erkekler yanımızda olmalı. Ben bu yönde bir dönüşüm görüyorum. Özellikle son 3 yılda üniversite gençlerinin, Z kuşağının bu konuda müthiş bir gelişimi ve dönüşümü var. Yaşı daha ileri erkeklerin de sorgulama bilinçlerinde ilerleme olduğuna tanıklık ediyoruz. Artık erkeklik sorgulanıyor, erkeklik çalışmaları yapılıyor. Bu bizim en mağdur olduğumuz konu. Sünnetinden itibaren erkeklerin sonsuz özgür bir dünyada yaşadığına inandırılması, tam eşitliğe kadar birbirimize ihtiyacımız var. Eşitlik sağlandıktan sonra rakip olacağız çünkü demiş. Böyle bir açıklamada yapmışlar. Evet, bunları konuşmaya devam ediyoruz. Son derece tatsız bir haber de gazeteci Levent Gültekin'e Halk TV önünde kendi programına katılmak üzere gittiği sırada yaklaşık 25 kişi tarafından, binlerce kişinin geçtiği kalabalık bir meydanın ortalık yerinde, hem de tam Halk TV binasının önünde saldırıya uğraması, 25 kişi tarafından yaklaşık. İşte onu da birazdan konuşacağız.
Açık Gazete.
Evet, bir kadın, Uluslararası Kadın Günü'nde Eartha Kitt'ten I Want to be Evil, ben kötü olmak istiyorum diye harika bir performans eşliğinde dinledik onu. Yani yeterince artık bale ve görgü derslerinden yeter. Artık biraz bira, sigara filan bela. Yani kötü olmak istiyorum dediği ilginç bir şarkı. Eartha Kitt'in Kadınlar Günü'nde Sally Campbell tarafından seçilmiş parçalardan bir tanesini sizinle paylaşma fırsatımız oldu. Bu arada Eşitlik İçin Kadın Platformu Eşik de 5 aydır düzenli olarak hazırladıkları meclis izleme raporlarına dayanan meclisin karnesini kamuoyuyla paylaşmış çevrim içi bir basın toplantısıyla. Berrin Sönmez ve Hülya Gülbahar'ın konuşmacı olduğu toplantıya Türkiye'nin dört bir yanından kadın örgütleri temsilcileri de katılmış. Gerçi hem meclis başkanı hem cumhurbaşkanı da kutlamalar yaptı kadınların hakları filan üzerine, ama yani mesela raporda şey deniyor, gazete Duvar'ın haberinde, Cumhurbaşkanı kadının adını bir kere andı, onda da yanlış andı diyor. Yani 25 Kasım'a kadınla mücadele günü dedi diyorlar böyle. İktidar bloku oylarıyla tümüyle reddedildi. Bütün araştırma önergeleri, soru önergeleri, kanun teklifleri verildi ama kadınların lehine verilen kanun teklifleri ve araştırma önergelerinin hiçbiri kabul edilmedi. ve iktidar bloku oylarıyla tümüyle reddedildi. 5 aylık raporlama sürecinde çıkarılan kanunların hiçbiri kadın sorunlarına çözüm getirmek üzerine değildi diyorlar. 3000'in üzerinde basın toplantısından sadece 16'sı kadınlarla ilgiliydi. Meclisi izlediğimiz bu 5 ayda hükümetin kadınlar lehine neler yapmadığını izlemiş olduk. 6284'ün yani kanunun uygulanması yönündeki aksaklıklara yönelik herhangi bir gelişme yaşanmadı. Kadınlara yönelik istihdamdan eğitime kadar hiçbir konuya yer vermeyen, kadınların içinde geçmediği bir bütçe kabul edildi. Ve yani İstanbul Sözleşmesi, tüm bu konular ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını takip etmek de dahil, yerine getirmekle görevli birincil kurum olan parlamento içindeki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda 7 ay toplanmadı komisyon. Her gün en az 3 kadın öldürülüyor. COD29'dan en çok kadınlar etkileniyor. Bunların her birini çözmesi gereken kurum 7 ay boyunca hiç toplanamadı. Raporumuz yayınlandıktan sonra ancak 4 Mart'ta toplandı diyor. Bütün yasal kazanımlarımızın tehdit altında olduğunu söylüyorlar kazanımların. Çocuk istismarcılarına af getiren teklif meclis kulislerinde dolaştırılmaya başlandı. Yıl boyunca kadına yönelik suçları, ihmalleri bilinçli bir şekilde geriye almaya çalışılan yasal hakları anlatırken, kadın hareketi olarak 2016'da püskürttüğümüz bu girişimi tekrar boşa çıkardık. Bu kez de İstanbul Sözleşmesi'nin imzasının çekilmesi girişimi başladı. Platform olarak nafaka, çocuk teslimi, 103 affı gibi şeyler var. Girişimlere topyekün cevap vermek istedik. Şu anda bütün yasal kazanımlarımız tehdit altında demiş. Ve kadın cinayetlerinden söz edilen süre meclisin açıldığı 1 Ekim tarihinden 8 Mart gününe kadar, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart 5 ay. Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un ağzından en küçük bir şiddeti önlemeye yönelik ifade duymadık. Randevu taleplerimize herhangi bir cevap almadık ve 15 gün 1 Ekim ile 15 Ekim tarihleri arasındaki 15 günlük süre boyunca mecliste kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinden söz edilen süre sadece 57 saniyeydi diyor. Bir dakika bile değil yani. Böyle bir durumdan bahsediyorlar.
Yalnız meclisteki bu kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunun 7 ay boyunca hiç toplanmaması inanılmaz bir olaymış. Günde 3 kadının
akıl durdurucu, evet. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin izleme ve denetleme komitesi Grevio raporu var. Onun resmi tercümesi aylardır bekletiliyormuş. Bu rapor Türkiye'deki İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanışında görülen aksaklıkları tespit etmiş. Giderilmesi için yöntemler öneriyor. Acil alınması gereken tedbirlere dikkat çekiyor ve yol haritası veriyor. Yani cinsel şiddet kriz merkezlerinin açılmasına kadar, sığınakların açılmasından taleplerimizi ilettik. Bütün siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmeler yaptık diyorlar. Berrin Sönmez söylüyor bunda. Bundan öte şüpheli kadın ölümleri kayda geçiyor. Bir o kadar intiharlar var. İntihar zorla mı, intihar süsü verilmiş, cinayet mi konusu araştırılmıyor. Yeterince soruşturulmadan kapatılan dosyalarda cinayete kurban giden kadınların sayılarını da hükümet bize vermiyor diyorlar. Yani iktidar bloku oylarıyla tümü reddediliyor. Sessizlik var. Bir de bir kere de yanlış anılmış adı. 25 Kasım'a Kadınla Mücadele Günü denmiş. Öyle bir laf var yani. Evet.
Dün aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan da 8 Mart'a dair açıklamalarda bulundu. Ama yine kadınların pek arzu ettiği gibi açıklamalar değildi. Önce her zamanki gibi şiddete taviz vermeyeceğiz kadına yönelik şiddete dedi. Bunun hemen ardından ama diyerek tabii devam ediyor. Diğer taraftan demiş, aile yapımızı ifsat etmeyi amaçlayan her türlü girişim ve söylemin de karşısında durmaya kadın ve erkek bir bütün olarak ailenin kutsiyetini korumaya devam edeceğiz diye bir cümle kullanmış.
Kutsal aile, fesat sokmak.
Kutsal
yani.
Aile, yani annelerimiz, eşlerimiz, kız çocuklarımız, kardeşlerimiz, işte tipik açıklamalar.
Evet, fesat karıştırmak gibi bir kelime var. Kelime neydi?
İfsat etmeyi, i̇fsat. Aile yapımızı ifsat etmeyi.
Yani fesat yani. Karıştırmak evet. Filan, bozmak. Peki, böyle. Bu arada Hollanda'da rızaya dayanmayan her tür cinsel eylemin tecavüz sayılacağı, cezasında en az 4 yıl hapis olacağı haberi var. Bu da ilginç yani. Hollanda hükümeti karşılıklı rıza olmaksızın cinsel ilişkinin suç sayılması gerektiğini içeren ve işin ilginç tarafı 2016 İstanbul Sözleşmesi'ni temel alan cinsel saldırı ve tecavüz suçlarını yeniden düzenlemiş. Daha önce tecavüz ancak ispat edilebilirse cezalandırılıyormuş ve cezaların az olduğuna ilişkinde ciddi bir tartışma sürüyormuş. BBC Türkçe'nin haberi bu. Geçen yıl yeni kabul edilen düzenlemeyle her türlü rıza dışı seksin tecavüz sayılmasını ve ciddi biçimde cezalandırılmasını kararlaştırılmış ama bu suçu işleyenlere verilecek cezalar konusunda henüz bir karar alınmamıştı diyor haber. Şimdi en az 4 yıl hapis sayılması söz konusu oluyormuş. Geçici hükümetin Adalet Bakanı da seks her zaman gönüllü ve eşit olmalıdır. Ölçüt budur demiş. Ve açıklanan cezalarla potansiyel faillere cinsel açıdan ihlal içeren hiçbir davranışın kabul edilemeyeceği mesajını göndermek istediklerini de söylemişler. Bir de vefat haberi verelim. Rasim Öztekin oyuncu hayatını kaybetti. Türk tiyatro ve sinemasının önemli oyuncularından usta oyuncu Rasim Öztekin geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. Yani çeşitli çok sayıda ödülleri var. Ve Ferhan Şensoy'un Orta Oyuncular Topluluğu'nda profesyonel sanatçılığına başlamıştı. 2016'da da Kel Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredilmişti. O da 20 Eylül 2020'de kavuğu Şevket Çoruh'a devretmişti. 1992-1995 yılları arasında da televizyonlarda şov programları yapmıştı. Müzikalleri var. Tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol almıştı. Bir dönemde program metin yazarlığı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda TRT'de bir dönemde Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştı. YouTube kanalından da yayınlar yapmaktaydı. Pek çok ödülü var. Altan Erbulak ödülleri en iyi oyuncu, İsmail Dümbüllü ödülleri yılın en başarılı oyuncusu, Afife tiyatro ödülleri en iyi komedi ve müzikal dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu, Kalder en kaliteli sanatçı ödülü, Ayaklı Gazete yılın en iyi yardımcı erkek oyuncusu ve 2011'de yılın Nasrettin Hocası. Pek çok ödülü ve ödülün yanı sıra tiyatro oyunları ve müzikalleri de var. Evet, şimdi de demin sözünü ettiğimiz önemli, endişe verici habere geçelim. Gazeteci Levent Gültekin. Murat Sabuncu'yla birlikte yaptığı bir program var. Ona düzenli olarak katılmak için yaptığı programa katılmak üzere gittiği Halk TV ya da Halk TV Bakırköy'deki merkez binası önünde yaklaşık 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğruyor. Ve saldırıyı da sonra programında Murat Sabuncu ile çıktığı programda anlatmış. Devlet bu tür eşkıyalara bir disiplin vermek için vardır ama ne yazık ki olayları izlemekle yetiniyor demiş. İzliyor diyor. Bakırköy meydanında Halk TV binasına yürürken gerçekleşiyor. Grup tarafından tekme ve yumruklarla darp ediliyor. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralanıyor. Yani programı iptal etmemiş buna rağmen ve anlatıyor programda. Memleketin vardığı yer açısından vahim. Son açıklamamdan sonra sosyal medyadan çok tehdit aldım. İktidar ortağı partinin genel başkan yardımcıları sosyal medyadan tehdit, küfür, hakaret ediyorlar. Benden önce çok sayıda gazeteci, siyasetçi saldırıya uğradığı için tedirginliğim vardı. Taksiden indim diyor. Bu T24 haberi. Meydanda durağa yürürken iki gençle göz göze geldim. Fark ettim. Beni takip ediyorlar. Biraz hızlandım. Onlar da hızlandılar. Ben geri döndüm. Onlar da geri döndü. Biraz daha hızlandım. Kanala geleyim diye. 50-100 metre kala sokağın ayrı köşelerinden 15-20 kişi saldırdı. O anda başladılar vurmaya. Muhtemelen demiş Gültekin. Bu kişiler kendilerine delikanlı diyerek dolaşıyorlardır. Bir kişiye 25 kişi saldırmak ancak eşkıyalıktır. Kendilerine yakışacak en hafif tabir bu. Hakaret etmedim, küfür etmedim. Yaptıklarının yanlış olduğunu, izledikleri siyasetin yanlış olduğunu söyledim. Aynı anda tek bir kişiye 25 kişinin saldırması yiğitlik değil, korkaklıktır. Umut ediyorum ki aynaya baktıklarında bu utancı hep hissederler. Demiş ve devlet bu tür eşkıyalara bir disiplin vermek için vardır ama ne yazık ki izliyor demiş. Muhtemelen bunlar vazgeçmeyecekler, devam edecekler böyle diyor. Toplumun %100'ünün değeri olabilecek bir değer, terim, siyasette ayrıştırıcı bir argüman haline getirilmedi mi? Demiş, Türkeş'i buradan eleştirdim, yanlış yaptı dedim, milliyetçilik yaparak ülkede siyaseti zehirledi. Yapılmadı mı, yalan mı söylüyorum diyor. MHP'lilere de soruyorum demiş. Doğru yaptıysanız ülke niye bu halde demiş. Diye devam ediyor. Ama kaygı verici bir gelişme doğrusu bu.
Evet, son aylarda bu ilk değil tabii. Bir dizi gazeteciye benzer saldırılar olmuştu. Her birinin hemen hemen her birinin arkasından ülkücü gruplar çıkmıştı. Yine muhtemelen zaten doğrudan Alparslan Türkeş'i eleştirmiş, ırkçı olmakla itham etmiş. Bunun üzerine de saldırıya uğramış. Yakalanacaklar mı bilmiyoruz. Soruşturma başlatılmış mı ona dair dahi bir şey göremedim şu anda.
Öyle mi? Ben de baktım, ben de görememiştim. Sana güveniyordum.
Şu anda bu çok, öyle bir şey görüyorum. Yani kamera görüntülerinde var ama emin değiliz. Sonuçta bir tür iktidar ortağı olduklarını da düşünecek olursak MHP'nin.
Binlerce kişinin geçtiği bir şeyde, meydanda, her taraftan geçtiği, bütün kamera görüntülerinde de açıkça tekmelendiği, tekme yumruk sille tokat girişildiği gözüküyor yani net olarak. Evet. Ama hiçbir şey, senin de dediği gibi ben de göremedim.
Kınayan bir şey de şu anda göremedim, hükümet yetkililerinden saldırıyı kınayan henüz. Bakalım, görürsek açıklarız tabii.
Evet, Aydın Engin de T24'ten şey diyor, erkek değil, ödleksiniz siz, ödlek başlıklı bir yazı yazmış. Bakırköy'de tek başına yürüyen Levent Gültekin arkadaşıma tekme tokat saldıran 20-25 ödlek erkek için ayrıca yazmama gerek kalmadı. Bugün 8 Mart, bugün kadınların günü ve kadınlar 8 Mart'ı ödlek erkeklerin iktidarına boyun eğmeden kutladılar. Onlara selam olsun. İktidarın iplerini elinde tutan ödlek erkeklere ise bu utanç kalsın diye yazmış. İlginç bir şey de var.
Neden ödlek dediğini ben anlayamadım gerçi ama ödleklik değil bence bildiğiniz şey bu, yani erkeklik denilen şey bence tam böyle bir şey işte.
Ama işte ödleklikten saldırı kaynaklandığını da
böyle ben daha özgüven yorum olduğunu düşünmüyor değilim. Yani. Nasıl, ne de olsa kimse yargılanmıyor. Hep yaptıkları yanlarına kar kalıyor. Şey ortağılar, iktidar ortağılar. Dolayısıyla bayağı büyük bir özgüven aslında bu. Bunu yaparım, kimse de bana bir şey yapamaz hali bence yani.
Neyse. Ama şöyle de diyor işte yani Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınların yürüyüş ve protestolarından ürken devletin zorba gücünü kadınların üstüne salma, koskoca Taksim Meydanı'nı ve Taksim Meydanı'na açılan yolları demir bariyerlerle kapatma, bu anayasal hakkı pervasızca çiğneme hakkını, kararını kim verdi diyor. Yani kadınların kendilerine itaat etmeyeceği günlerden ölümüne korkanların. Yani o öyle bir şey diyor. Ödlek erkeklerin iktidarı diyor. Öfkeli bir yazı yazmış. Bilgisayarımın klavyesini tahrip etmeden bitireyim yazıyı demiş. İki tane önemli şey daha var. Bunlarla bağlantılı olarak söyleyebileceğimiz bir tanesi, bu dün de sözünü ettiğimiz 92 yaşındaki bir kadına tecavüz edilip onun boğazlanarak öldürülmesi vaziyeti vardı. Hunharca katledilmesi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak da bu katil zanlısının elindeki 3 hilal dövmesine başlatılan soruşturma hakkında şöyle demiş. Bu ülkede 92 yaşında bir kadın cinsel saldırıya uğrayıp hunharca katledildi. Korkunç bir olay ama İçişleri Bakanlığı şimdi bu vahşi cinayeti bırakmış. Failin elindeki 3 hilal dövmesinin neden yayın organlarında gösterildiğinin derdine düşmüş. Bunlar için varsa yoksa kendi imajları, varsa yoksa kendi itibarları demiş. Ve Türkiye genç kadın istihdamında OECD ülkeleri arasında sonuncu, buna bakılması gerekir demiş. Sait Sefa adlı gazeteci de artı gerçekte ilginç bir haber vardı. Bu da bağlantılı olabilir. İyi Parti'nin önemli isimlerinden bazılarına suikast düzenleneceğini ve bu suikastin neticesinde bunu örgütün yaptığını söyleyeceklerini bürokrasideki önemli haber kaynaklarından aldım demiş. Artı TV'de Aris Nalcı ile Haber Aktüel programına katılmış gazeteci Sait Sefa. Ve 94 ruhu olarak lanse edilen şey hilafetin farklı bir versiyonu olan İslam Birliği'ni sağlamak diye bir yorum yapmış. Bu arada da Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar açıklanmış. Oda TV ya da Oda TV Ankara Haber Müdürü Müesser Yıldız'ı devlet güvenliğine ilişkin yasak bilgi temini ve bu bilgileri açıklamak iddialarıyla toplam 3 yıl 7 ay 10 gün hapse mahkum etmiş. 1 yıl 1 ay 10 günlük kısmını ertelemiş. Tele 1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel'e verilen 1 yıl 15 günlük hapis cezası ertelenmiş. Bir de tutuklu sanık Assubay Erdal Baransa 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve tahliye edilmiş. Böyle bir haberde var. İki de şeyi söyleyip bitirelim. Avrupalı milletvekillerinden Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin milletvekilleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için derhal tahliye edilmeli kararının uygulanmaması sebebiyle Avrupa Parlamentosu'na önerge vermiş. Yani ve konu gelecek hafta, yani bu hafta 10 Mart'ta ele alınıp görüşülecek diye bakılıyor. 705 parlamenterden 590'ı evet demiş. Tutuklu iş insanı hak savunucusu Osman Kavala da Reuters haber ajansına yazılı demeç vermiş. Muhalifleri tasfiye etmek için yargıya kilit bir görev verilmesi yeni bir durum demiş. Yargının durumunun trajik olduğunu söylüyor ve aleyhine açılan iki davanın da Türkiye'ye ülke dışından komplo kurulduğu teorisi üzerine kurulduğunu belirtmiş Kavala, serbest bırakılması halinde bu resmi söylemin zarar göreceğini ve söylemin devamı için suç algısının sürdürülmesine ihtiyaç olduğunu, yani serbest bırakılırsam komplo teorileri çöker diye konuşmuş. Papa Francesco da Alan Kurdi'nin babasıyla konuşmuş. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco, Irak gezisinin tarihi, Irak gezisinin 4. ve son günü olan pazar günü 2015 yılında kıyıya vuran cansız bedeniyle sığınmacı krizinin simge isimlerinden biri olan küçük çocuk Alan Kurdi'nin babasıyla bir araya gelmiş ve uzun boylu bir konuşma yapmışlar. oğullarını kaybetmesine dair hislerini dinlemiş, acı hikayeyi ve başsağlığı mesajlarını iletmiş. Son haber, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma koronavirüsüne yakalanmışlar. Onu da söyleyip araya girelim.
Açık Gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu.
Günaydın Ahmet, merhabalar.
Günaydın, günaydın.
Günaydın.
Ufuk Turu'na Senegal'le mi başlıyoruz bugün?
Ondan evvel, Senegal'le başlamadan evvel bir gelişme oldu dünden beri Ömer. Brezilya'da Federal Yüksek Mahkeme, Lula'da Federal Yüksek Mahkeme'nin bir hakimi, Lula da Silva'nın 4 ayrı suçtan ama hepsi yolsuzluk ve rüşvet almayla ilgili iddialara dayalı suçtan 12 yıla mahkum edilmesini, mahkumiyet kararını bozdu dün. Bu mahkumiyet kararının bozulmasıyla beraber Lula da Silva'nın siyasi haklarının yeniden kavuşması ve önümüzdeki 2022'de olacak olan seçimlerde Bolsonaro'ya karşı aday olması gündeme geldi birdenbire. Yüksek Mahkeme'nin bu mahkeme yargı hakiminin bozma kararı Lula da Silva'nın aklanması veyahut mahkemenin verdiği kararın temyiz edilmesi anlamına gelmiyor. Yani yargıç, yüksek mahkeme yargıcı usul yönünden bu kararı, mahkumiyet kararlarını bozdu. Çünkü Lula'yı mahkum eden Brezilya'nın güneyindeki Curitiba mahkemesinin o dönemde, yani mahkumiyet kararının verildiği yıllarda böyle bir yargı yürütmeye yetkili olmadığını, yargılamanın başkent Brezilya'da yapılması gerektiğini, dolayısıyla yetkisiz bir mahkemenin mahkumiyet kararı olduğuna hükmetti. Şimdi belki yüksek mahkeme savcısı bu iptal kararını temyiz edecek ve belki yüksek mahkemenin 8 üyesi bu temyiz kararını görüşecekler. Fakat şöyle bir şey var. Zaten birkaç aydan beri, 6 aydan beri Yüksek Mahkeme ile Bolsonaro arasında, bu Federal Yüksek Mahkeme ile Bolsonaro arasında çok ciddi bir bilek güreşi, hatta bir çatışma yaşanıyor. Çünkü Federal Yüksek Mahkeme Bolsonaro'nun etrafındaki ona yakın epey bir kişi hakkında yolsuzluk soruşturmaları, anayasayı ihlal soruşturmaları yürütüyor ve Bolsonaro'nun yüksek mahkemeyi lağvetmeyi istediği, hatta bazı iddialara göre yüksek mahkemeye asker yollayıp zorla bu kişileri derdest etmeyi tasarladı, sonra vazgeçtiği iddia ediliyor ki Bolsonaro da yüksek mahkeme hakkında pek hoş olmayan sıfatlarla tanımlarda bulunuyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde başkent 8 yıl Brezilya'da başkanlık yapmış Lula'nın önümüzdeki günlerde yeniden siyasete dönmesi söz konusu ki kendisi de dün akşam kendimi bunun için aylardır, yıllardır hazırlıyorum. Haksızlık nihayet adaletsizlik ortaya çıktı ve bu başımıza gelen felaketi hep el birliğiyle savuşturmanın bir kapısı açıldı demiş. Tabii bu şimdi şöyle bir şey var. Bu yüksek mahkeme yargıcının bu kararını yorumlayan bir siyaset bilimci bu yüksek mahkeme yargıcının kararının tamamen Bolsonaro ile yüksek mahkeme arasındaki bu çatışmanın bir tezahürü olduğunu, çünkü zaten herkesin, hukukçu olan herkesin ta başından beri bu Curitiba, Brezilya'nın güneyindeki Curitiba Mahkemesi'nin Lula'yı yargılamaya yetkili olmadığını bildiğini söyledi, söylemiş. Ama yapılan sonda kamuoyu yoklamalarına göre şu anda Bolsonaro'yu seçimlerde yenme ihtimali olan yegane kişi, muhaliflerin arasındaki yegane aday Lula gibi gözüküyor. Yapılan kamuoyu yoklamalarına göre deneklerin %50'si Lula'ya oy vereceğini, verebileceğini, %38'i de Bolsonaro'ya oy verebileceğini söylemiş. Lula'nın dışında diğer bütün olası adaylar karşısında Bolsonaro rahatlıkla seçimleri kazanacak gibi gözüküyor. Bu da ayrıca düşündürücü, çünkü Brezilya'da Bolsonaro yönetiminin yarattığı özellikle bu COVID-19 salgını karşısındaki sağlık politikalarının çöküşü, fecaati Brezilya'yı dünyanın bu açıdan en kötü, en acı sonuçlarını yaşadığı ülke konumuna getirmiş durumda biliyorsunuz. Birkaç ülke var böyle. Bunların arasında Brezilya var.
İşte buna rağmen sonra bir de şeyi de ilave etmek belki bir küçük parantezle mümkün. Bolsonaro'nun bir yolsuzluk Lula'nın bir yolsuzluk yaptığına dair bir mahkeme kararı vardı. Onun da komplo olduğu sonradan ortaya çıktı. Tamamen bakanlığa getirdiği bir Adalet Bakanı yaptığı yargıcın aslında her şeyi savcılarla konuşarak düzenlediği filan ortaya çıkmıştı. Adamı evet. Görevden attılar filan. İlginç evet. Bir şey yani.
Evet, bu şimdi önümüzdeki dönemde bir Brezilya'da yüksek mahkemeyi temiz ederse savcılık ve yüksek mahkeme de bu iptal kararını onaylarsa büyük ihtimalle 1,5 yıl sonra Bolsonaro'yla Lula da Silva arasında bir yarış gerçekleşecek. Bu tabii büyük bir çöküş yaşayan Lula'nın Emekçiler Partisi'ne geçtiğimiz yıl böyle yerel seçimlerde büyük bir hezimete uğramıştı Emekçiler Partisi. Emekçiler Partisi'nin yeniden canlanmasını da gündeme getirebilir. Her durumda Lula'nın Bolsonaro karşısında Lula'nın şansının yüksek olduğu gözüküyor. Evet, şimdi Senegal'e geçelim. Senegal'de 3 Mart'ta muhalefetin önde gelen figürü Usman Sonko'nun tecavüz şikayeti iddiasıyla gözaltına alınması ve tutukluluk kararının alınmasının ardından isyan çıktı. Usman Sonko 2019 seçimlerinde üçüncü gelmişti ama 2019'dan beri de kurduğu demokrasi koruma hareketi, Sonko'nun partisi, diğer muhalif oluşumlar ve iktidara karşı eleştirel yaklaşan sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir koalisyonun önde gelen ve etkisi yükselen bir temsilcisiydi. Tecavüz iddiası tabii doğru yanlış bunu bilemeyiz ama tecavüz iddiasının bir kendisini siyaseten tasfiye etmek isteyenlerin bir komplosu olduğunu iddia etti ve buna inanan destekçileri de Senegal'de bir ayaklanma başlattılar. Afrika'nın o bölgedeki en istikrarlı, örnek gösterilen, demokrasi açısından da örnek gösterilen ülkesi Senegal'de 10 yıllardır görülmeyen sokak gösterileri, yağmalar, polis ve askerle çatışmalar oldu ve 5 kişinin öldüğü bu gösteriler pazartesi akşamı, pazartesi günü öğleden sonra mahkemenin Sonko'yu adli kontrol şartıyla serbest bırakmasının ardından biraz sakinleşmiş gibi gözüküyor. Pazartesi akşamı serbest kalan Sonko'da barışçı bir devrim çağrısında bulunup 2014, ama şimdi iktidarı devirmenin zamanı değildir, böyle bir şey gerek yoktur. 2024 seçimlerinde biz devrim yaparak iktidarı değiştireceğiz. Cumhurbaşkanı Macky Sall'in bu tahakkümüne son vereceğiz dedi. Macky Sall de sakin olmayı, yargının işini yapmasına izin vermeyi ve Dakar'da, başkent Dakar'da sokağa çıkma yasağının yumuşatılacağı bildirisinde bulundu. Ama 3 Mart'tan 8 Mart'a kadar Cumhurbaşkanı Macky Sall'in sessiz kalması, hiçbir şey söylememesini Cumhuriyet Ombudsmanı, Ombudsmanın Türkçesini unuttum şimdi, kusura bakmayın.
Ombudsman aslında. O kullanılıyor, evet. İsveççe.
Peki. Peki, o zaman Cumhuriyet Ombudsmanı'nın çok ilginç bir çağrısı olmuştu pazar günü. Devlet başkanını sessizliğini bırakmaya ve bir devlet başkanı sorumluluğu içinde konuşmaya çağırmıştı. Bu da Cumhurbaşkanı Macky Sall'in çok yakın siyasi beraberlik yürütmüş, çok yakın bir bakanı, eski bakanı olan bu ombudsman, bir tür Cumhurbaşkanı'nı bu sessiz kalmasıyla bu durumu, kendi muhalifini tasfiye etme operasyonuna göz yumması olarak yorumlamış, dolaylı biçimde yorumlamış oldu. Tabii ki Osman Sonko'nun bir güzellik salonunda masaj sırasında kendisine sarkıntılık ve arkasından tecavüz ettiği iddiasını dile getiren kadının da doğru söylemiş olma ihtimalini bir kenara atamayız. Burada evet. Hakikaten iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Ama bir siyasi figürün hemen gözaltına alınıp tutuklanması suç iddiasıyla Senegal'de muhalefeti sokağa dökmüş durumda. Şimdilik yani dün akşamdan beri maalesef 5 kişinin ölmesinin ardından
5 kişi evet, yani biri de genç bir delikanlı galiba, hatta çocuk ölenlerden biri de galiba. Ve onun karşısında 5 kişinin öldüğü bir yerde de sessiz kalması da ilginç tabii şeyin yani.
Evet, evet. O yüzden evet. De bir sessiz olumlama olarak yorumlanması çok yanlış değil tabii.
Evet.
Buradan isterseniz Birmanya'ya geçelim. Çünkü Birmanya'da da maalesef durum giderek kanlı bir baskı haline dönüşüyor. Pazartesi Salı'ya bağlayan gece Birmanya ordusu güçleri başkent ve belli başlı büyük şehirlerde göstericilerin etrafını çevirmeye ve gözaltına almaya devam ediyorlardı en son haberlere göre. Rangun'da 8 Mart Kadın Hakları Günü ile ilgili gösteri yapan kişilerin de bazı mahallelerde etrafının çevrildiği ve o mahalledeki evlerin tek tek aranarak göstericilerin saklanıp saklanmadığının araştırıldığı haberleri geliyor. Bu sokağa çıkma yasağına karşı, yürürlükte olan sokağa çıkma yasağına karşı göstericiler 8 Mart Kadınlar Günü'nü hem kadının haklarının korunması, dile getirilmesi, hem de iktidara el koyan ordunun, Myanmar ordusunun eleştirilmesi, karşı çıkılması günü olarak değerlendirmişlerdi. 1 Şubat'taki ordunun yaptığı darbeden bu yana 60 sivilin öldüğü tahmin ediliyor. 60 civarında, biraz 60 belki üstünde ve 1800 kişi tutuklu. Ordu hastane ve üniversiteleri doğrudan kontrol altına aldığını dün ilan etti. Niye böyle bir ilan etme gereği duydu derseniz, doktorlar, öğretim üyeleri, avukatlar, demiryolu işçileri, havayolu çalışanları ve kamu çalışanlarının, kamu kurumlarında, kamu dairelerinde çalışanların önemli bir bölümü bir aydır grevdeler. Birmanya ekonomisi bloke olmuş durumda ve sendikalar bu grevi 8 Mart'tan sonra arttırmayı, genişletmeyi, güçlendirmeyi çağrısında bulundular.
Genel grev yaptılar.
Genel grev zaten başlamış durumdaydı. Onu güçlendirmek, genelleştirmek, evet, daha da büyütmek çağrısında. Yani aslında genel grev epeyden beri devam ediyor. En azından kamu sektöründe. Ve işten çıkarılacak, buna karşılık da ordu yönetimi memurların, greve devam eden memurların bundan sonra işten çıkarılacaklarını açıkladı. İlginç olan gelişme Birmanya'da sivil itaatsizlik hareketi olarak artık kendini açıkça tanımlayan muhalefetin veya ordu darbesine karşı muhalefetin bir alternatif yönetim kurma girişimi. Ordu karşıtı meclis komitesi kuruldu. Yakında bu ordu karşıtı meclis komitesi yakında gizli bir geçici hükümet kurulacağını açıkladı. Ve bu ordu karşıtı meclis komitesi 8 Kasım 2020 seçimlerinden meşruiyetini alan, ki bu seçimlerin sonuçlarını reddettiği için reddederek ordu darbe yapmıştı, hatırlayacaksınız. Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi'nin çok büyük bir mecliste çoğunluğu kazanmasının hileyle elde edildiğini iddia ederek ordu darbe yapmıştı. Bu 8 Kasım 2020 seçimlerinden meşruiyetini aldığını iddia eden ordu karşıtı meclis komitesinin içinde 17 milletvekili var. İsimleri gizli. Nerede oldukları da gizli. Ve bu komitenin görevlendirdiği 4 bakan şu anda çalışır durumda. Ama hepsinin isimleri ve nerede oldukları gizli tabii. Yakalandıkları zaman vatana ihanet suçlamasıyla idam cezasına çarptırmaları söz konusu. Ama buna rağmen komite Birleşmiş Milletler nezdinde bir temsilci de atamış durumda. Rangun bölgesinde bu komite hiyerarşik bir yapı içinde, dikey bir yapı içinde pardon, çalışıyor ve kendisine bağlı il temsilcisinin ilçe temsilcilerine doğrudan ilişkide olduğu mahalle örgütleri kurmaya çalışıyorlar. Daha doğrusu ilçe örgütleri kurmaya çalışıyorlar. Bunlara da halk yönetim grupları adı verilmiş durumda. Örneğin Rangun bölgesinde, en büyük kent olan Rangun bölgesinde 45 bölgenin 34'ünde halk yönetim kurulları faaliyet halinde. Ama bunlar tabii hepsi gizli, isimleri gizli tutulan, insanların dolaylı olarak bildikleri ve kendi aralarında bir iletişim ilişkisi olarak şu anda çalışan komiteler. Komite bütün etnik grupların, yani bu ordu karşıtı meclis komitesi, bütün etnik grupların orduya karşı birleşmeye çağırıyor. Ama bu çok kolay bir çağrı değil. 1962'de bağımsızlığını kazandığından beri Birmanya'da 135 etnik grup var ve bu etnik grupların kendi aralarındaki çatışmaları merkezi devletle olan çatışmaları kadar tarihe sahip, eski bir tarihe sahip. Yani Myanmar Birleşik Cumhuriyeti'nin içinde 135 etnik grup var. Bu da tabii ordunun ulusal birlik oluşturan yegane güç biziz. Buna da demir yumrukla yapabiliriz iddiasını pekiştiren bir durum.
Evet, başta Rohingya tabii şeyleri var. Müslüman
Rohingyalar kesim var. Ama Çin sınırına yakın, yani çok silahlı mücadele veren 10 civarında grup var. 10 yıllardan beri Birmanya'da merkezi hükümete karşı. Rohingyalardan çok önce.
Bir de şey de çarpıcı değil mi? Tam bir distopya manzarası görülüyor. Yani üniversitelerin ve hastanelerin tamamen insanlık suçu olabilir. Yani normal olarak sadece mülteciler, Cenevre Sözleşmesi bildiğim kadarıyla.
Evet.
Sadece okulların, hastanelerin ve kiliselerin ya da camilerin, dini binaların sadece mülteciler için korunan yerler olmalarını öngörür uluslararası hukukta. Şimdi ordunun bunları da işgal etmesi hakikaten çarpıcı bir gelişme yani.
Evet, bir de tabii hastanelerin grevde olması, doktorların grevde olmasını ordu COVID salgınıyla mücadele için bir engel teşkil ettiği bahanesinde kullanıyor tabii. Bahane olarak aynı zamanda. Ama önemli olan Birmanya'da uzun sürecek olan, ne kadar başarı şansı vardır bilemeyiz. Çünkü ordunun gücünü de hiç yabana atmamak lazım maalesef Birmanya'da. Sivil itaatsizlik hareketinin örgütlenmesi ve yerleşmesine şahit oluyoruz. Bu da dünyada bu tür askeri darbeler veyahut faşist darbeler veyahut otoriter darbe heveslilerinin önümüzdeki dönemde belki harekete geçmeden önce düşünecekleri ve belki başka halkların da, başka toplumların da buradan örnek alacakları bir barışçı, şiddet içermeyen ama aynı zamanda da bu otoriter, diktatoryal, tirancı yaklaşımları kabul etmeyen halkların başka halklara örnek teşkil edebilir. O yüzden de hem Rusya hem Çin Birmanya'daki bu gelişmelerde ordunun yanında yer alıyorlar.
Evet. Süreyi de bitirmek üzereyiz. Eklemek istediğim
Avrupa Birliği ile ilgili konuşacaktık. Onu da bir kelimeyle konuşayım. Giderek daha fazla Avrupa Birliği'nin bu insan hakları konusundaki kirli tavrı eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Avrupa Parlamentosu'nda bu eleştiri çok açık biçimde dile getiriliyor. Bir tarafta Belarusya veya Beyaz Rusya ya karşı insan haklarının açıkça çiğnenmesi gerekçesiyle yaptırımlar konuşulurken Almanya'nın baskısıyla başta esas olarak Almanya'nın bastırmasıyla Merkel ve Dışişleri Bakanı Dahat'ın bastırmasıyla Türkiye'nin benzer insan hakları ihlalleri işlenen Türkiye'de karşı yaptırımların sürekli ertelenmesi ve bir pozitif ajanda gerekçesiyle Türkiye'nin kollanması, Almanya'nın girişimiyle Türkiye'nin kollanması Avrupa Parlamentosu'nda çok ciddi eleştiri konusu olmaya başladı. Basında da eleştiri konusu olmaya başladı. Ama zannediyorum bu konuyu Cengiz Aktağ'la geçen hafta da ele almıştım.
Aldık ve devam edeceğiz tabii konuşmaya da.
Peki, İzlemeye devam edeceğiz.
Çok teşekkür ederiz.
İyi günler.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Evet Ahmet İnsel'in ardından şimdi araya gireceğiz. Oradan sonra da Açık Bilinç programı başlayacak ama bir cümleyle bir ilave haber vermek istedim. Ve Papa Francesco'nun pazar günü Erbil Stadyumu'nda yaptığı ayinin ardından Suriyeli bebek Bodrum'da cansız bedeni sahile vuran Suriyeli bebek Alan Kurdi'nin babasıyla da görüştükten sonra Alan Kurdi'nin ölen medeniyetlerin sembolü olduğunu söylemeyi ilave etmeliyim. Dünya hala göçün bir insan hakkı olduğunu idrak etmedi diyor. Abdullah Kurdi ile yaptığı görüşmeyi anlatırken Papa bir de önemli cümle daha sarf etmiş. Musul'da ziyaretim sırasında IŞİD'e bu silahları kim satıyor diye de düşündüm diyor. Bunlara bu silahları kim satıyor diye. Papa da çok çarpıcı beyanlarına devam ediyor. Bu kadar.
Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Evet, bugün Elif Kay konuğumuz. neyi konuşacağımızı ve kendisini siz tanıtırsanız daha iyi.
Tabii, hoş geldiniz Elif Hanım, merhaba.
Merhaba, merhaba herkese.
Merhaba Elif.
Hoş geldiniz.
Şimdi bugün 9 Mart, dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü veya Dünya Emekçi Kadınlar Günü orijinal isimlendirilmesiyle. Biz de geçen haftadan itibaren Mart ayının da Dünya Kadınlar Tarihi ayı olması nedeniyle birbirine bağlı birkaç kadın hakları üzerine program yapmaya başladık. O serinin şimdi ikinci programındayız. Geçen hafta Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet Türkiye'sinde kadın hareketlerini biraz konuşmaya çalışmıştık konuğumuz Filiz Kerestecioğlu'yla. Şimdi de buna devam etmek istiyoruz. Fakat belki biraz daha geniş açıdan bütün dünyaya da bakarak kadın hareketleri bugün nerede, ne durumda, yarın nereye doğru evrilmesi beklenebilir. Konuğumuz Elif Gey, gazeteci, yazar. Türkiye'de kendi yazdıklarıyla zaten tanıyorduk. Fakat bir süredir New York'ta, Brooklyn'de oturuyor. Dolayısıyla bir Amerika Birleşik Devletleri bakış açısı da sunuyor. Ayrıca son zamanlarda Medyascope TV'de haftalık bir program da yapmaya başladı. Amerikan Rüyası diye, onu da izlemeniz mümkün. Zaten kadınlar üstüne bir şeyler söylediği bir programını izlediğimde bu programında ilhamı bana gelmişti. Yeniden çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Nereden, nasıl başlayalım? Yani bugünü konuşarak isterseniz, hem siz Türkiye'de mesela medya sektöründe kadına bakış nasıldır filan, bunu içeriden bilen birisiniz. Hem de şimdi New York'ta bu işler nasıl gözüküyor, bunu da gözlemliyorsunuz. İstediğiniz şekilde başlayıp devam edebiliriz.
Çok teşekkür ederim beni konuk aldığınız için öncelikle. Tam da sizin dediğiniz gibi işte Türkiye'deydik. Son 8 senedir, 9 senedir New York'tayız. Yani mücadeleye, kadın arkadaşlarımın mücadelesine buradan katkıda bulunmaya çalışıyorum. Buradan devam ediyorum. Çünkü bu meselenin bir yeri yurdu yok, bir toprağı yok. Yani bir ana vatanı yok. Bu her yerde aynı şey. Buraya gelince de aynı şey, oraya dönünce de aynı şey. Yani medyadaki durumundan bahsedersek, şimdi ben Türkiye'de tabii ki bir 20, yaklaşık 20 sene Türkiye'de kadın gazeteci olarak çalışıyordum. Orada tabii bunun faydalarından çok zararlarını gördüğümüz bir ortamdaydık hep beraber. Hani ücret eşitliği olsun, eşitsizliği diyeyim. Hani onu yaşadık. Ondan sonra çok erkek egemen bir medyada medya var. Ama bu, şimdi geldim buradayım, bu aynı şekilde burada da var. Hani o anlamda Amerika çok daha ileride de diyemiyorum. Yine burada da gözlemlediğim kadarıyla, yani kendi gözlemlerimden bahsedeyim. Hani Türkiye'yi yermek değil mesele. Kadının yeri medyada yine aynı şey. Yine eşit ücret, aynı ücret eşitsizliğini burada da görüyor. Aynı şekilde burada da objeleştiriliyor kadın. Dolayısıyla ve iktidarlar da çok benzer politikalar güdüyorlar. İktidarların Türkiye'deki gibi burada da, özellikle Trump döneminde çok yara aldı bu kadın hareketi. Kadınlar ve aile politikaları uygulamaları anlamında uygulamada ve söylemsel boyutta ciddi gerilimler ve farklar var. İsterseniz bunları anlatabilirim. Yani Trump döneminden sonra, Trump döneminde neler oldu? Şimdi yönetim değişti. Biden yönetimi ve neler kazanacak kadınlar? İsterseniz ona geçeriz ya da sizin sorularınızla devam edebiliriz.
Tamam. Şimdi aslında Ömer Bey de bu tarihe tanıklık etmiş birisi. Yani kaç yıldır siz medyanın içindesiniz Ömer Bey? Çok yıldır.
Yani radyodan önce de çeşitli yazı çizilerle katılıyordum, evet. Ama yani asıl tabii 95'ten bu yana radyo, açık radyoda macera olarak.
Evet, dolayısıyla hani kadınların ikinci plana itilmesi, ücret eşitsizliği falan gibi şeylerin siz de yakından tanığı olmuş olsanız, evet, gerekti. Türkiye'yle evet mi devam edelim, yoksa işte bu Trump Amerika'yı mı?
Genel olarak yani hani şunu söyleyebilirim. Ömer Bey'in lafını bölmediysen.
Yok, rica ederim.
Yani kadın hakları mücadelesi sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, burada da canhıraş bir şekilde devam ediyor. Onu demek istiyorum. Yani eşit maaş ve eşit imkan vaatlerinin kadınlar burada da somutlaştırılması gerektiğini düşünüyor. Burada da o beklenti içinde. Çünkü özgürlük ve eşitlik, buradaki kadınlar hem siyah kadınlar için hem beyaz kadınlar için şimdi doğuştan verilmiyor bu bize ve her jenerasyonun aynı şekilde Amerika'da da bunu tekrar tekrar kazanması gerekiyor. Trump yönetimi böyle bir feminist enerjiyi tekrardan düğmesine bastı diyebilirim ama yani o kadar kadınların damarına basacak şeyler yaptılar ve öyle hani böyle bir zaten feminizm hareketi o olmasa da yükselişe geçecekti fakat daha böyle bir partizan hale geldi onun sayesinde.
Evet, doğru. Yani bir de Trump destekçisi kadınlar var. Onları nasıl açıklamak gerekir? Ben 25 senedir zihin felsefesi üstüne uğraşıyorum. Pek beceremedim doğrusu. Onları bir kenara koyalım. Fakat doğru sahiden yani Trump'ın böyle insanın gözüne sokar gibi yaptığı davranışlar bir enerjiyi herhalde derledi.
Türkiye'de ben sadece sizin dediğinize ek bir dipnot olarak şunu söylemek istiyorum. Burada da Trump destekçisi kadınlar aslında şöyle ikiye ayrıldılar. Kendi aralarında onlar da kapıştı. Şöyle dediler ki ben cumhuriyetçiyim diyen kadınlar var. Yani kim gelirse gelsin Cumhuriyetçi Parti'ye oy vereceğim. Bir de Trump yani Trump'tan hoşlanmadığı halde Cumhuriyetçi Parti'ye oy verenler onlar şey olarak Trumpçı kadınlar olarak damgalanmaktan hoşlanmadıklarını söylediler. Ve tabii o feminist hareket yükselişe geçti. İşte kadınlar gitti. 500 bin kadın yaklaşık 500 bin kadın gitti Washington'da yürüdü. Onlara dendi ki Trump'a oy verenler bizimle beraber yürüyemezler. Bu sefer de orada bir çatışma çıktı. Dediler ki biz de feminist hareketin içindeyiz. Cumhuriyetçi Parti'ye oy veriyoruz. Veriyorsak niye bunun içinde yer alamıyoruz? Yani Güven Bey şöyle bir şey de var. Biz de kendi aramızda kapıştığımız için tökezliyoruz yolda. Öyle şeyler de yaşanıyor ama işte yavaş yavaş herhalde tökezliğe yürümeye sonra da koşmaya başlayacağız.
Evet yani kendi arasında ayrışması da kadınların çok doğal evet. Çünkü tek bir monoblok grup halinde görmeye imkan yok. Yani bu, bazen bana şöyle şeyler de soruluyor işte. Mesela Amerika'daki bütün siyahlar birleşip aynı adaya oy verse o kişiyi başkan yaptırabilirler. O kadar sayıları var. Evet doğru ama yani siyah insanların da tek bir monoblok gibi görülmesine imkan yok. İşte nasıl bütün Türklerin ya da Kürtlerin ya da bütün Amerikalıların tek bir yekpare bir grup gibi görünmesine imkan yoksa kadınlar için de aynı şey herhalde doğru. Şimdi ben bu Trump'ın yarattığı enerjiye benzer bir durum Türkiye'de de belki oldu diye düşünüyorum. Özellikle İstanbul Sözleşmesi iptal edilsin filan gibi bir takım basınçlar sağdan soldan gelmeye başlayınca benim görebildiğim kadarıyla Türkiye'deki kadın hareketinin en etkileyici taraflarından bir tanesi aslında işte bütün haklarını dişle tırnakla çabalayarak elde etmiş olmaları ve bu haklardan bir adım bile geri atmamak için işte hemen sokaklara çıkmaları, büyük bir coşku ve enerjiyle buna sahip çıkmaları. Nitekim İstanbul Sözleşmesi tartışmalarının da böyle biraz yeniden arka plana düşmesi, işte iktidarın belki değiştirmeyi düşünüyorlardı filan ama geri adım atmalarında kadın hareketinin böyle çok dişli çıkmasının rolü büyük diye düşünüyorum. Bilmem siz ne dersiniz?
Katılıyorum. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni iktidarın kadınlar nezdinde bir İstanbul pazarlığına dönüştürmesinden rahatsız oluyoruz biz. Yani bu böyle bir pazarlık konusu değil. Bizim kadınların masaya oturup da işte bana şu hakkı verirseniz bundan feragat ederiz falan gibi bir durumumuz yok. Yani bu bir pazarlık değil. Biz bir iktidarın makbul kadın ya çizdiği makbul kadın portresini, portresinin mağdurlarıyız. Nedir o makbul portre? İşte hem evine sahip çıkacak, hem çocuklarına sahip çıkacak, hem üç çocuk yapacak, hem kürtajın kesini bile ağzına almayacak. Yani iktidar kadının erkeğin eşit olmadığını zaten defaatle söyledi bu iktidar. Halbuki bu AB'ye uyum yasalarında kabul ettikleri yasalarla sonrasında AK Parti'nin ikinci döneminde o yaptığı uygulamaların hiçbiri birbirini tutmadığı için kadının yeri yerle bir yani yeksan edildi. Yani verilen demeçlerle sürekli kadınlara bir sınır belirlendi. Sürekli bir yer çizildi. Bu portre yüzünden de, bu çizilen makbul kadın portresi yüzünden de kadınların ölüm riski artmaya başladı. Bizim istediğimiz o sözleşmeyi kabul et ve bize de yaşam hakkı tanı. Yani bu şimdi öyle şeyler oluyor ki, öyle ölümler, öyle cinayetler oluyor ki iktidarın da söylemleri sayesinde veya yüzünden kimin o ölümü hak edip etmediği tartışılıyor. Kimin o şiddeti hak edip hak etmediği tartışılıyor. Cinayete kurban gidenlerden, kadınlardan kimin yasının tutulup kimin yasının tutulmayacağına kadar tartışma konusu haline geliyor. Dolayısıyla tabii ki bu tarz hareketler, tabii ki bu tarz söylemler sadece kadınları değil erkekleri de sokağa dökmeli diye düşünüyorum. Bu konuda böyle düşünüyorum, bilmiyorum. Umarım çok katı düşünmüyorumdur. Ömer Bey ne der?
Yani çok bir iki şey de ben ilave edeyim izninizle. Yani
lütfen.
Çok umut verici de bazı şeyler gelişiyor. Mesela çok yeni bir haber, işte bu Boğaziçi Üniversitesi'nde gerek öğrencilerin gerekse de öğretim üyelerinin mücadele, sürekli ve ısrarlı mücadelesi, direnişi diyeyim, devam ederken mesela Boğaziçi Üniversitesi'nin kadın akademisyenleri de 8 Mart nöbeti tuttular. Bu bence şimdiye kadar bu mücadele saflarında görülmüş en önemli noktalardan bir tanesi. İki şeyi birleştiriyor olması. Yani çok sadece güzel. Meselenin kadın eşitliği meselesi değil, bir bütünüyle insan hakları, temel haklar, hukuk ve demokrasi mücadelesine katılmaları, Güney Kampüsü'nde kadın akademisyenlerin bir araya gelip cübbeleriyle gene sırtlarını dönerek rektörlük binasına yapması son derece bence önemli. Yani ve çok ilginç de bir şey var, rektörlüğün 8 Mart tebrik paketlerini kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz dövizleriyle birlikte rektörlük kapısına bırakmaları gibi son derece bence anlamlı bir jest yapmaları da bunun bir parçası.
Çok zekice.
Evet, çok çarpıcı bu bir bütünleşme. Bir de mesela başka bir şeyde de kendini gösteriyor dünyada da. Benim öteden beri, belki de 22 yıldan beri, daha uzunca da bir süre de olabilir, üzerinde durduğum bu iklim ve İşte şey mücadelesi, ekolojik mücadelede de çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum kadınların. Başta Greta Thunberg olmak üzere, ama yalnız o değil, dünyanın dört bir tarafından, kıtalarından, Amazon yerlilerinden de, yani İsveç'ten Amazon yağmur ormanlarındaki yerli kabilelere kadar. Ve Ümit'in de, Ümit Şahin'in birlikte bu açık yeşil üzerinde iki kitap, programlar üzerine iki kitap çıkarttık. Orada bir açık yeşil programında ortaya koyduğu gibi de bütün bu şeyin başını ilk raporu yazan, yani karbondioksitin artmasına yol açtığını, karbondioksitin ısı tuttuğunu koyan bir kadın, ki kadınlara eşit haklar verilmelidir diye daha 1848 devrimi sırasında ayağa kalkan bir kadının bu rolü oynamış olması. Eunice Newton Foot diye bir kadın. Bir yandan müthiş bir aktivist, kadın hakları aktivisti. Bir yandan da küresel ısınmayı belki de dünyada ilk bilimsel bir araştırmada ortaya koyan bir şey ama makalesinde kendi adını koyamıyor o tarihte.
Ya. Çünkü, evet.
Kocasının adıyla yayınlayabiliyor ancak. Böyle de bir durum var. Yani bu birleşme, bütünsellik çok bana önemli geliyor kadınların mücadelesinde.
Ben de Elif Hanım, sizin söylediğiniz iki şeye değineyim. İkincisinde de aslında size bir soru sormak istiyorum. Bir tanesi bu makbul kadın düşüncesi. Şimdi makbul kadını makbul yapan nitelikler işte iktidarın söylemine göre aslında kadınların fıtratından kaynaklanıyor. Dolayısıyla burada bir metafizik gereklilik var. Yani kadınlar doğaları itibariyle şunları şunları yapamazlar, bunlara daha elverişliler, otursunlar onları yapsınlar filan. Defalarca aslında bilimsel literatürü bu konuda çalışan bir sürü insan var dünyada. Ben taramaya çalıştım, birkaç program yaptık cinsiyet ayrımcılığı üstüne. Bu fıtrat söylemlerinin hepsi yanlış. Yanlışın ötesinde ben yalan olduğunu da düşünüyorum. Kullanışlı yalanlar çünkü. Erkeklerin işine geliyor işte filan. Bundan ibaret. Bunun aslında ötesinde sahiden işte kadın şunu yapamaz, bunu yapabilir filan gibi şeylere kesinlikle kulak asmamak gerektiği kanaatindeyim. Diğer konuya gelelim. Siz dediniz ki hani bu kadın cinayetlerinin bazılarının artık erkekleri de isyan ettirip sokaklara dökmesi lazım. Doğru. Şimdi kadın hareketlerinden konuşurken peki erkeklerin rolü burada ne olmalı sorusunu öne çıkartmamak lazım. Ama öte yandan işte dünyada kadınlar kadar erkekler de var. Onlar da bir şey yapacaklar yani. Onları nereye koyacağız? Şimdi biz geçen hafta Filiz Kerestecioğlu ile bu işi konuşurken ben dedim ki Türkiye'de mesela şöyle bir tutumla hep karşılaşıyorum. Erkekler işte feminizm kadınlarla ilgili bir şeydir. Ben kadın değilim dolayısıyla beni ilgilendirmez diyorlar. Halbuki feminizm beni ilgilendirmez deme lüksleri yok demiştim. Filiz Hanım buna cevap olarak... Evet ama kadın hareketinin önünü erkekler çekemez çünkü onlar işte bu şiddetin zaten failleri, geride dursunlar diye bir cevap verdi. Şimdi ikisi de doğru. Yani ben Filiz Hanım'ın dediğine de katılıyorum fakat tabii ona karşı bir şey söylememiştim. Bu çok sık rastladığım bir şey. Yani erkekler de bir şekilde bu işin içine katılmalı dediğim zaman genellikle bu sanki erkekler bu işin önünü çeksin, kadınlar kenara çekilsin gibi duyuluyor öyle demediğim halde. Bunun da nedenleri var diye düşünüyorum. Çok anlaşılabilir bir şey. Yani Türkiye sonuçta işte Türkiye'ye komünizm gerekecekse gerekiyorsa onu da biz getiririz diyen sağ siyasetçilerin elinde büyümüş insanlarız. Filan bu anlaşılır bir şey ama bence şey önemli bir soru. Yani erkekler ne yapsın, ne yapmalı? Siz erkeklerin kadın hareketi içinde, bu da benim sorum. Nerede durmasını, nasıl bir rol almasını isterdiniz? Nasıl bir rol almalılar? Ne doğru olan nedir sizce?
Benim buradaki böyle hani hayattayken de yeni kaybettik. Zaten yeni vefat etti. Bu Amerika'daki feminist ikonlardan bir tanesi. Hem de adalet sisteminde yer alan yargıçların, üst düzey yargıçların arasında Ruth Bader Ginsburg. Mesela yani çok kıymetli çünkü hani o tarz insanları bir böyle bir şey gibi düşünsek, deniz feneri gibi düşünsek ve o insanların aydınlattığı tarafa baksak belki o noktada hep beraber mücadeleyi, safları sıklaştırabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Ruth Bader Ginsburg'un imzasının olduğu kararlardan bazıları mesela işte erkek karısını kaybediyor ve bir tane küçük bebekleri var. Doğum sırasında karısını kaybeden bir erkeğin davasına baktığında Ruth Bader Ginsburg diyor ki bu adam karısını yeni kaybetti, yeni doğmuş çocukları var ve ona doğum izni kullandırtacağım. Bu bir ilk Amerika'da. Dolayısıyla aslında onun yaptığı şeyler, aldığı kararlar mahkemede, yüksek mahkemede tam da Ömer Bey'in dediği gibi kadın hakları insan haklarıdır. Ben diyor kadın erkek ayırmıyorum, kadın hakları erkek hakları, insan haklarıdır diyor. Yani bunu şöyle söylüyor, yani kadınların özgürleştirildiği toplumlar da özgürleşir ve yükselir. Hani bu bir lüks değil, bu temel bir mesele. Dolayısıyla hani burada erkekleri de yanımıza çağırmamın sebebi, ben böyle ayrımları sevmediğim için. Yani hani bu bizim meselemiz, hani sen kadının elinin hamuruyla buna karışmaya nasıl sinirleniyorsam, ya da işte bir futbol maçı seyrederken, ki çok seviyorum seyretmeyi, ama futbol yorumcularının böyle işte etek giysin de gelsin, işte kız gibi, yani şimdi öyle demiyorlar da, işte kız gibi düştü yere falan, hani amiyane tabirini kullanıyorlar elbette. Ya da spor yorumcularının işte o takım şampiyon olursa ben buraya bikini giyip gelirim falan. Keşke bikini giyip gelseler yani. Çok isterim onları bikiniyle görmek. Çünkü bizim artık bikiniyle televizyona çıkamayacağımız bir dünyadayız. Bir kadını bikiniyle televizyon kanallarında görmek çok mümkün değil. O sebepten öyle söylüyorum. Yoksa Filiz Hanım'a da katılıyorum. Ama sınırları biz belirleyeceğiz. Biz size tarifi vereceğiz ve yemeği bize göre pişireceksiniz. Taraftar da değilim. Hiçbir konuda ayrımcılık taraftarı değilim. Yani bir mücadele varsa beraber vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
Ben de buna ufak bir ilavede bulunayım. Artı Gerçek'te, yanılmıyorsam, yeni yayınlanan bir şeyde, yok mu şey, Murat'ın sitesinde çıktı. Bu şeyle gazeteciler Amerika Birleşik Devletleri'nden cesaret ödülü de kazanan bir Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile yapılmış bir söyleşi vardı. Ve orada Murat Yetkin'in sitesinde, orada son soru olarak da kendisine şeyi soruyorlar, Canan Hanım'a. Bütün bu yıllar içinde, çok eski bir aktivist kendisi, yıllar içinde erkekleri yanına alabildi mi kadın hareketi, yoksa hala yalnızca kadınlar için mi mücadele ediyor sorusuna da tam da işte Elif Key'in de biraz önce söylediği gibi bir cevap veriyor. Yani feminist gece yürüyüşünde erkekler olmasın, orada da erkekler kıyameti koparmasın. 19 yıldır feminist kadınların "Geceler ve sokaklar bizimdir" diyerek 8 Mart'ta sokağa çıktığı bir ritüel o, diyor. Ama onun dışında toplumsal cinsiyet eşitliği diyorsak erkekler yanımızda olmalı. Ben bu yönde de bir dönüşüm görüyorum, demiş Canan Hanım. Özellikle son 3 yılda üniversite gençlerinin, biraz önce benim de söylemeye çalıştığım gibi, Z kuşağının bu konuda çok müthiş bir gelişimi ve dönüşümü var. Yaşı daha ileri erkeklerin de sorgulama bilinçlerinde ilerleme olduğuna tanıklık ediyoruz. Artık erkeklik sorgulanıyor, erkeklik çalışmaları yapılıyor, demiş. Ve tam eşitliğe kadar birbirimize ihtiyacımız var. Eşitlik sağlandıktan sonra rakip olacağız çünkü, diye bitiriyor yani. Hı hı. Ben buna katılıyorum.
Evet, ben de katılıyorum. Bir de ayrıca bu Me Too hareketinin, yani bu tarz hareketlerin yıllar içinde olgunlaşıp bazı sonuçlar verdiğini görmek de, ya çok yavaş yavaş da olsa yolda ilerlenmesini de, buna da seviniyorum. Çünkü biz buraya taşındığımızdan beri eşimin şirketinde onların hepsinin hep beraber cinsel ayrımcılık ya da ofiste bu sexual harassment konusunda ayda bir oturup ikişer saatten, üçer saatten ders almalarını çok iyi buluyorum. Çünkü bir insanın bir şey öğrenmesini iyi bulduğum için, yani herkes öğrenecek, bu işin kuralları var gibi değil. Bir şey öğrenmek iyi bir şeydir. Yani bir yaptığın yanlış bir şey vardır. Sen, bana kalsa, benim kocam çok centilmen ve çok kibar bir insan, ama bilemiyorum tabii, belki düzeltmesi gereken şeyler vardır. Hepimizin var çünkü, hani konuşurken hatalar yaptığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla o Me Too hareketiyle ve bir takım iktidarların da aslında bunları hızlandırmasıyla, bu hareketleri hızlandırmasının da hani kötü yanlarının olduğu kadar bize iyi tarafları da olduğunu düşünüyorum. En azından bize hepsi bir uyandırma çağrısı gibi oluyor. Söyledikleri her şey bizi tetikliyor.
Evet, peki galiba böylece de bitirebiliriz. Biz Açık Bilinci yaklaşık 8 senedir yapıyoruz. Belki bir 8 sene daha yaparsak ben ne görmek isterdim? Mesela kadın cinayetleri artık kalmamış olsun, ücret eşitsizliği, fırsat eşitsizliği gibi şeyler ortadan kalksın, bu fıtrat söylemi yok olsun, işte alınan haklar, kazanılan haklar geri alınmaya çalışılmasın filan. Son bir kadın hareketlerine dair dileğiniz varsa Elif Hanım, son bir cümleyi sizden alalım ve kapatalım.
Evet, ben son bir cümle söyleyeyim. Bizim kadınlar olarak bizim karar vermemiz gereken şey, biz sadece protesto mu ediyoruz? Yani bir hashtag'in peşinde mi gideceğiz her seferinde? Yoksa bu bir hareket mi? Evet, bu bir hareket. Biz sadece hashtag değiliz. Bence bunu aklımızda tutmamız yeterli diye düşünüyorum.
Peki. Çok teşekkürler.
Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Bugün konuğumuz gazeteci yazar Elif Kay'di. Brooklyn, New York'tan bağlandı. Gelecek hafta da kadınlar hareketine değişik bir açıdan yaklaşacağız ve bale giysilerinin tasarımlanması ve kullanımının tarihine bakarak bunun kadın hareketlerine etkisini Profesör Pınar Aydın O'Dwyer ile konuşacağız. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Evet, bu şekilde de Açık Gazete'yi bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.